Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymeti dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi, saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, kerebiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, evlilikte kadına verilmesi gereken mehir çok önemlidir. Bunu Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak farklı münasebetlerle tam 7 kez tekrar etmektedir. Gerek evlenirken o mehrin belirlenmesi, mehrin verilmesi, işte muaccel veya müeccel olabilir. Allah korusun boşanma durumlarında yine efendim kadına söz verilen mehrin o durumuna göre, şartlara göre onların tam olarak ödenmesi. Ve in ateytum ateytumuhunne kıntaran diyor ayet-i kerimede. Ya onlara diyor kantar kantar altın gümüş vermiş olsanız bile böyle boşanma durumunda onlardan kesinlikle bir kuruş geri almayın buyuruyor. Hazreti Ömer Efendimiz biraz Medine'de ganimetler gelince, biraz devlet zenginleşince ve zenginlik artınca, imkanlar artınca bu kez Ensar kadınları biraz mehir meselesinde ileri gittiklerini görünce buna bir sınır koymak istiyor. Sonra hutbeye çıkıyor, konuşmaya başlıyor. Diyor ki artık diyor bu evliliklerde diyor verilen mehir 10 dirhemi geçmemeli. Buna diyor bir sınır getiriyorum deyince demek ki o hutbeyi herkes dinliyor. Kadınlar da dinliyor. Orada bir kadın ayağa kalkarak diyor ki ey diyor halife sen bunu yapamazsın. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ve in ateytumuna kıntaren onlara kantar kantar mehir vermiş olsanız bile geri bir şey almayın dediğine göre Cenab-ı Hak mehre bir sınır getirmiyor. Yani bir koca hanımına isterse bir kamyon dolusu efendim altın gümüş de verebilir. Yat verir, kat verir, villa verir, para miktarı efendim önemli değil verebilir. Buna bir engel söz konusu değil. Ayet-i Kerime bu şekilde bir sınır getirmezken sen bunu yapman nasıl doğru olabilir? Deyince Hazreti Ömer Efendimiz hemen susuyor, teslim oluyor. Diyor ki herkes alim ama Ömer cahil. Yani herkes benden daha alim oldu diye bir gerçeği dile getirmiş oluyor. Aynı zamanda bir takdirini de bir sevincini de dile getirmiş oluyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam mehri kadın en tabii hakkı olarak gören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminden kalan ve şigar denilen şigaru denilen evliliği de kaldırdığını görüyoruz. Zaten orada tabii çok farklı evlilikler vardı. Haram olan evlilikler vardı. Yani cahiliye döneminin adetine uygun tarzda çok farklı nikah durumları, evlilik durumları söz konusu oluyordu. Bir kadının, bir erkeğin ondan fazla hanımı da olabiliyor, daha fazla olabiliyordu. Tam tersine bir kadının birden çok kocası da olabiliyordu. Yani ilişkiler biraz bozulmuştu. Hatta bu şekilde birden çok erkekle beraber olan kadın bir çocuğu olduğu zaman da şöyle bir uygulama vardı. Kadının beyanı esas alınıyordu. O çocuğun kimden olduğunu söylerse kadın o çocuk o adama ait oluyordu. Böyle ilişkiler biraz bozulmuştu. Onun için ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak orada evlilik hayatını bir nizama koydu. Evlenilmesi haram olan kadınları belirledi. Gayrimeşru ilişkileri yasakladı. Zina başta olmak üzere. O şekilde onlardan bir tanesi de bu şigar denen bir evlilik türüydü. Sevgili Peygamberimiz bunu kaldırıyor, bunu yasaklıyor. Peki nedir o? Kültürümüzde değiş tokuş denilen bu nikah çeşidinde erkekler mehir vermeksizin velayetleri altında bulunan kızlarını veya kız kardeşlerini karşılıklı olarak değişmekteydiler. Yani işte kız kardeşini diğerine veriyor. Onun kızını kendisi alıyor. Dolayısıyla orada yani işte ben sana mehir vermeyeyim, sen de bana mehir verme. Ama orada kim mağdur oluyordu? Mağdur olan tabii evlenen kızlar oluyordu. Böylece o dönemin insanları şigar nikahıyla mehir ödeme sorumluluğundan kendilerini kurtarmış oluyorlardı güya. Bundan dolayıdır ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam günümüzde mehir ödemeden yapılan bazı berdel usulü nikahlara da dahil olmak üzere bu tür mehirsiz nikahı da yasaklamıştır. Mühim olan orada Allah'ın emrini tutmaktır. Kadına değer vermektir. Kadın hakkını korumaktır. Yani orada bir hak ihlalinin önüne geçmektir. Adaletli olmaktır. Her hak sahibinin hakkının verilmesini sağlamaktır. Huzurlu bir toplum oluşturmayı hedeflemiş olan İslam, bu huzurun öncelikle aile yuvasında sağlanabilmesi açısından bir takım sınırlar koymuştur. Bazı evlilikleri engelleyen, hatta yasaklayan bu sınırlar hep birey ve toplumun mutluluğu içindir. Yüce Allah Nisa suresinin 23. 24. ayet kelimelerinde evlenilmesi yasak olan kadınlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Demek ki bu noktada da yine cahili döneminde bir kısım sınırlar aşılmıştı. Bir kısım daha böyle uygun olmayan evlilikler yapılıyordu. İki ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz detaylı bir şekilde bir erkeğin evlenmesi asla caiz olmayan, haram olan kadınları uzun uzun burada tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Kalan kısmı da sevgili Peygamberimiz tamamlıyor ve bu konuda çok net detay bilgi verilmiş oluyor. Ayet-i kerimenin meali şöyle: size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları yani yeğenlerimiz, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri yani kayınvalidelerimiz, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, yani annesiyle diyeyim ki evlenilmiş ve onunla zifafa girilmiş ve onun da kızları var, yani üvey kızları oluyor bunlar. Yani eğer onların anneleriyle zifafa girmişseniz o kızlar sizin öz kızınız sayılır ve onlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Eğer anneleriyle zifafa girmemişseniz onlarla evlenmeniz size bir günah yoktur. Öz oğullarınızın hanımları, karıları, iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz, yani aynı anda iki kız kardeşle birlikte evli olmanız, ancak bunlar hepsi size haram kılındı. Ancak geçenler önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Onlar geçti gitti. Cenab-ı Hak inşallah onları affeder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Kur'an-ı Kerim'de bunun da peşinden evli kadınlarla evlenilmesi haram kılınmıştır. وَالْمُحْصَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Başkasının taht nikahında olan kadınlara da asla evlilik caiz değildir. Onlar da haram kılınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kadının hala ve teyzesiyle bir arada aynı nikahta birleştirilmesi yasaklamıştır. Yani buradaki Nisa 23-24'te yani bir kızın halasıyla, bir kızın teyzesiyle birlikte aynı anda nikahlanmasının haramlığı zikredilmiyor. Yani uzun uzun sayılıyor ama bunlar zikredilmiyor. Bu da yine bir sünnet vahiyle Efendimiz Aleyhisselam tarafından ikmal ediliyor, tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bir hanımı teyzesiyle veya halasıyla beraber aynı anda başka bir erkek aynı anda nikah altında bulunduramaz. Bu da dinimizce haram kılınmıştır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam iki kız kardeşiyle aynı anda evli olan Feyruz Eddeylemi Müslüman olunca ondan o kardeşlerin birini boşanmasını istemiştir. Yine işte dört evlilikle sınırlandırma getiriliyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam o dörtten fazla evliliği yasaklayan ayet-i kerime gelince de yani işte 5, 6, 10 neyse daha fazla hanım olan sahabeleri toplamış ve onların dörtten sonrasını boşamalarını onlardan talep etmiştir. Muhtemelen cahili dönemindeki uygulamanın etkisiyle Peygamber Efendimizin eşi Ummu Habibe radıyallahu anha kız kardeşi Azze'yi kendisine kumu olarak nikahlamasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teklif etmiş. Bu sayede kardeşinin de peygamber eşi olma şerefine ermesini istemiş, ancak Peygamberimiz bunun helal olmadığını bildirmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nesep yoluyla haram olanlar emzirme yoluyla da haram olur. Yani emzirenin nefsi emenin nesline haram olur. Buyurarak aynı anneden süt emen çocukların kardeş mesabesinde olduklarını, dolayısıyla süt kardeş arasında evliliğin kesinlikle haram olduğunu bildirmiştir. Kendisi de onunla evlenmesi konusunda bahsi geçen, yani emzirenin nesli emenin nefsine haram kılınıyor. Kendisi de onunla evlenmesi konusunda bahsi geçen bir hanımın süt akrabası olduğunu belirterek böyle bir nikah olmayacağını dile getirmiştir. Allah Teala boşanmış veya kocasının ölümüyle dul kalmış kadının evlenebilmesini de belli şartlara bağlamış. Bunun için hamile olmayan boşanmış kadının 3 adet süresi, hamile olmayıp kocasının ölümüyle dul kalan kadının ise 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerektiğini bildirmiştir. Bunlar tabi Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bunları açıkça bildiriyor. Vel mutallakat yetrabbasna bi enfusina selasete kuru diyerek boşanmış kadınlardan bahsediyor, onların iddet müddetinden. 3 kuru müddeti, o da 3 hayız müddeti veya 3 temizlik müddeti beklemesi lazım. Sonra da orada herhangi bir hamilelik söz konusu değilse, yani içinin bir çocuktan boş olduğu ortaya çıkınca da ondan sonra bir başkasıyla evlilik yapabilir. Eğer hamile ise hamileliği bitinceye, yani doğuma kadar efendim o şey iddet müddeti devam eder. Yine kocası ölen hanımlar ile ilgili de aynı şey geçerli. Hamile ise onun iddet müddeti hamileliği sona erince, çocuğu doğurunca bu bitmiş olur. Ama hamile değilse o zaman 4 ay 10 gün beklemek gerekiyor. Ayet-i Kerime Bakara Suresi 234. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِنَ اَرْبَعْتَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا 4 ay 10 gün beklemek. Kocası ölen kadınlar 4 ay 10 gün beklemelidirler. فَيْزَ بَلَانْجَ لَهُنَّ فَلَا جُنَاهَا فِي مَا فَعَلْنَا فِي اَنْفُسِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Bu 4 ay 10 gün bekledikten sonra ve hamile olmadıktan aşıldıktan sonra artık bunlar kendilerini evliliğe arz edebilirler. Evlilik, meşru olarak evlilik yapabilirler. Burada herhangi size velilere hitap ediyor. Herhangi bir günah söz konusu olmaz. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir buyuruyor. Dolayısıyla bu hususta çok önemli. Yani gerek boşanmış kadınların iddet müddeti, gerek kocası ölmüş hanımların işte o 4 ay 10 gün veya hamile ise çocuğun doğuncaya kadar beklemeleri, bunlar ayetler tarafından açıkça hükme bağlanan hususlardır. Buna çok dikkat olunması gerekir. Çünkü işi bazen bilmedikleri için veya bilip de dikkat almadıkları için bu konularda bir kısım yanlışların yapıldığını görebiliyoruz, şahit olabiliyoruz. Dikkat edilmesi gerekir. Bunların da insanımıza camilerde, kürsülerde, minberlerde, derslerde, televizyon, radyo programlarında bunların da dikkat alınması, öğretilmesi, üzerine durulması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Cenab-ı Hak hamileyken boşanan veya kocası ölen kadının iddet süresinin doğumla biteceğini buyurmuştur. Buna paralel olarak Allah Resulü de bu durumda olan bir kadına ancak doğumdan sonra yeni bir nikah yapılabileceğini bildirmiştir. Müminlerin ehli kitap haricindeki inanmayan kadınlarla evlenmeleri ve onları nikah altında tutmaları da yasaklanmıştır. Ayrıca mümin kadınların inansız erkeklerle evlenmelerinin helal olmadığı da bildirilmiştir. Yine bunlar mesela Bakara suresinin 221. 22. ayet-i kerimelerinde bunlara yer veriliyor. Mümtehine suresi 10. ayet-i kerime olsun, Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesi olsun. Orada şöyle ayet-i kerime, estağfirullah. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَ İman edinceye kadar müşrik kadınları nikahlamayınız, onlarla evlenmeyiniz. وَلَاَمَتُنْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَتِنْ وَلَا اَعْجَبَتْكُمْ Yani hoşunuza gitse de mümine bir cariye diğer o müşrik kadından sizin için çok daha hayırlıdır. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا Kadınlarınızı, kızlarınızı da iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مُشْرِكٍ وَلَا اَعْجَبَكُمْ O müşrik zenginliğiyle, boyun posuyla hoşunuza gitse de bir mümin köle ondan çok daha hayırlıdır. Niçin? Ulâhi yed'ûne ilenler. Onlar çünkü o inansız oldukları için sizi cehenneme çağırırlar. Vallahu yed'û ilel cennet vel mağfireti biizni. Cenab-ı Hak ise sizi cennette mağfiretine davet ediyor. Dikkatli olun. Aman yanlış yaparak bir cehenneme doğru bir yaklaşma söz konusu olmasın diye inanç bakımından müşrik olan kafir olanlarla evli diye bu şekilde Cenab-ı Hak yasaklamış oluyor. Yine Mümtehine suresinin 10. ayet-i kerimesinde de ve la tumsiku bi asamil kevafiri, kafir olan kadınların nikahını elinizde tutmayın, onları boşayın diye ayet-i kerime geliyor. Hatta bu Mümtehine 10. ayet gelinceye kadar bir kısım sahabenin yine müşrik olan eşleri vardı. Gerek Medine'ye gelmiş olanlar, daha çok da Mekke'de kalmış olan müşrik eşleri vardı. Ama bu ayet-i kerime geldiği zaman onunla inanmayınca da o evlilikte sonra erdirilmiş oldu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap kadınlarını nikahlamakla ilgili kendisine yöneltilen sorulara Allah Teala'nın şu emrini tebliğ etmiştir. Peki yani ehli kitap hanımlarla evlenmek mümkün mü? Ayetin başında sana soruyorlar diyor. Yani neler yes'elunke maza uhille lehum. Size bize ne helal kılındı? Evlilik konusunda nedir helal olanlar? Ayet-i kerime şu cevabı veriyor. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz şartıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Bu ayette Müslüman erkeklerin ehli kitaptan olan hanımlarla evlenmeye izin verildiği halde Müslüman bir hanımın ehli kitaptan bir erkekle evlenmesine söz edilmemektedir. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Cabir bin Abdullah Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarıyla evlenebileceği, Müslüman kadınların farklı din mensuplarıyla evlenemeyecekleri görüşünü dile getirmiştir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı nikah çeşitleri arasında bir de muta, geçici nikah bulunmaktadır. Bazı zaruretlere binaen sevgili Peygamberimizin daha önce, yani bunun yasaklayacağı hadis-i şerifler var. Ayet-i kerimeler bununla ilgili çok net değil. İşte Nisa suresinin 24. ayet-i kerimesinde buna İbn Abbas gibi benzeri sahabeler bir delil olduğunu dile getirmektedirler. Ama bu ittifak edilen net bir durum değildir. Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak da bir zamanlar böyle istisna ihtiyaç halinde izin verildiği ama sonra bu izni kaldırdığı anlaşılmış oluyor. Bazı zaruretlere binaen sevgili Peygamberimizin geçici nikaha izin verdiği yönünde rivayette bulunmakla beraber daha sonra onun şu hadisle bu nikah türünü kesin olarak yasakladığı anlaşılmaktadır. Ey insanlar, ben kadınlarla müt'a nikahı yapma hususunda size izin vermiştim. Muhakkak ki Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. 34 Müslim nikah 21. hadiste böyle geçiyor. Bu yasaktan haberdar olan Hazreti Ali müt'a nikahı yapmakta sakınca görmeyen bir adama sen yanılıyorsun. Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müt'a nikahını ve ehli eşek eti yemeyi Hayber günü yasakladı buyurmuştur. Hayber gazvesinde, fethinde bunu Efendimiz yasaklamış. Hem ehli eşek etini yemeyi hem de müt'a nikahını. Ama daha önceki gazvelerde böyle bir ruhsat izin verildiği anlaşılıyor. Tabii ki yani mezhepleri tartışma olmakla beraber ehli sünnet mezhepler, dört mezhep müt'a nikahının neshedildiğini, kaldırıldığı görüşünü benimsemişlerdir. Ama Şii mezhepler maalesef bunu Efendim devam ettiriyorlar. Hatta biz bir İran seyahatimiz olmuştu. İşte Tahran, o bölgelere gitmiştik. Orada işte camilere falan gittik. O camilerin kenarlarında böyle işte müt'a nikah yapılmış olduğu şeyler var. Salonlar vardı. Orada çok mollalar tabii bu işi üstlenmiş götürüyorlardı. Ama yani orada çok bir hak ihlallerin, huzursuzlukların, yani bir aile hayatısından çok olumsuz şeylerin olduğuna da hem şahit olduk hem dinlemiş olduk. İstismara çok açık olduğu da ifade ediliyordu orada. Bunlar maalesef o Şii mezhepler bunu devam ettiriyorlar ama Sünni mezheplerin hepsi Efendimizin bu son beyanını dikkate almak suretiyle ey insanlar, ben kadınlarla müt'a nikahı yapma hususunda size izin vermiştim. Muhakkak Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır hadisini dikkate alarak bunu yasak görmüşlerdir. açıkça görülmektedir ki sevgili peygamberimizin nikahla ilgili bütün düzenlemeleri, aile birliğini kurarken sağlıklı adımlar atmak, toplumun yapısını sarsan uygulamaları ortadan kaldırmak, aileye haya, iffet, karşılıklı sadakat, vefa, saygı ve sevgi esasları içinde kurumsal bir varlık kazandırmak içindir. Bütün bunlar eşler ve çocukların İslam ailesinin kurumsal varlığı sayesinde kendilerini huzur, şefkat ve güven içinde hissedebilmelerine dönük tedbirlerdir. Resul-i Ekrem Efendimizin ifade ettiği gibi birbirini seven çiftlerin birleşmesi için nikahtan daha iyi bir çözüm yoktur. Onun Cenab-ı Hak bizlere, kendimize, evlatlarımıza, bütün ümmeti Muhammed'in yavrularına, kız olsun, erkek olsun, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde, Efendimiz Aleyhisselam nikahta bereket vardır, keramet vardır buyuruyor. O şekilde bir iffet, nezaket çerçevesinde güzel bir şekilde, hani Meryem validemizle ilgili Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu فَاَنْبَتَا نِبَدَ الْحَسَنَ Allah Teala diyor, Meryem'i diyor, aynen tertemiz güzel bir bitkinin temiz bir tarlada bitip büyüdüğü gibi, yani ortaya büyüdüğü gibi Allah onu diyor yetiştir. Nerede? Mescid-i Beyt-i Makdis'te ve çok böyle korunmuş bir alanda yetiştirdi. Kendisi Meryem Betül'ü oldu. Meleklerin konuştuğu bir şahsiyet oldu. Kerametleri zahir olan bir şahsiyet oldu. Ondan İsa Aleyhisselam gibi peygamber geldi. Dolayısıyla bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın Meryem validemizi yetiştirdiği gibi iffetiyle, namusuyla o evlatlarımızı bir kirlenmeden zarar gibi yetiştirebilmeyi, güzel aile yuvaları tesis edebilmeyi, oradan da yine ayet-i kerimede Rabbena heblena min ezbacina ve zürriyatina kurrata ayunin ve cealen muttakin imama. Ya Rabbi bize eşlerimizden, zürriyetlerimizden salih, mümin, müslüman, göz aydınlığı eşler, zürriyetler ver. Bizi takva sahip kullanan önder yap. Yani takvada bütün insanlığa örnek olacak aile bireyleri, aile fertleri olabilmek nasip eyle diye o doya da nail olacak güzel aileler, evlatlar, zürriyetler ikram etmesini Cenab-ı Hak'tan diliyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.